Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Hikem-i Ataiye, yani Ataullah İskenderiye Hazretlerinin çok muhteşem eseri ve Mesnevi-i Maneviye, yani Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Hazretlerinin eserlerinin beraberce mütalaa edildiği, ara sıra da Mesnevi-i Manevi'den Mesnevi-i efendim Nuriye'ye, bazen de Hikem-i Ataiye'den Mesnevi-i Nuriye'ye, yani Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin eserine atıfta bulunulan bu sohbet, bu mütalaa, bu halleşme, bu dertleşme programına tekrar hoş geldiniz diyelim, safa getirdiniz diyelim ve Bismillah diyerek bugün Hikem-i Ataiye'den bahsedelim. Biraz oradan okuyalım, çünkü 2-3 haftadır Hazreti Pir'den, Mesnevi'den konuşuyorduk. Ara sıra yine bazı cümleleri, şimdi yeni tabirle referans olarak gösteriyor, kaynak olarak Bediüzzaman Hazretlerinden de bir şeyler aktarıyorduk. Tabii bu şart değil. Yani cümlenin gidişatına, efendim metnin akışına göre hareket etmek daha iyi. Suni şekilde bir şeyleri zorlamanın alemi yok. Fakat metni önümüze alıp da tamamen kitaptan okuyarak bu programı da o şekilde yapmak çok uygun olmasa gerek. Hani kitap okumaları yapıyorlar. Şimdi bendeniz bunu bazen üniversite arkadaşlarımız vardı. Bu ama olan, görme engelli olan kardeşlerimize hiç olmazsa bazı kaynak kitapları, önemli kitapları veya yani illa önemli demeyelim, önemli önemsiz demeyelim, bazen insan bir hikaye de dinlemek ister, bazen bir şiir dinlemek ister, ne bileyim herhangi bir eserden de istifade edebilir. Dolayısıyla o gönül dünyasına hitap ettikten sonra efendim o bu dünyaya kapalı fakat ahirete ve manaya açık olan efendim kardeşlerimizin kalp gözlerine hitap etmek, kulaklarına hitap etmek için böyle radyoda yayınlanmak üzere veya sesli efendim materyallerden yararlanarak dinlenilmek üzere üniversitede arkadaşlar bazı kitapları okuyorlardı. Hatta bizim şu anda canı sıkılan, eden, işte ben iş arıyorum, şunu yapmak istiyorum, boş vakitlerim var diyen arkadaşlar varsa, aslında güzel bir ses kaydediciyle, sesleri de iyiyse, Türkçeleri de güzelse, telaffuzları da hakikaten anlaşılacak şekildeyse, benim gibi konuşmuyorsa mesela, bendeniz kelimeleri ağzımda yuvarlıyorum, yani üslubu bilen adam ancak anlıyordur belki, kusura bakmayın. Fakat hani böyle değil de o diyaframını falan kullanan, işte sesi güzel olan, telaffuzu, lehçesi, şivesi, tonlaması, manaya uygun okuma kabiliyeti olan kişiler aslında bunu bile bir hizmet olarak yapabilirler. Bazı eserleri okuyup internet ortamına yükleyebilirler. Bu nevi güzel radyolara gönderebilirler o ses kayıtlarını. Bunu yayınlayın, isteyenlere arşivden verin. Görme engelli olan arkadaşlarımızın istifadesine. Bazen görme engelli olması şart değil. İstanbul'un trafiğinde mesela, burada yaşayanlar için söylüyorum ama şu anda tabii ses dünyanın dört bir tarafına gidiyor. Arabada, trafikte kalanlar yahut dükkanda iş yapanlar, atölyede çalışanlar, işte yolda belli bir mesafeyi yürüyenler kulaklıklarıyla, araba teyipleriyle vesairesiyle bu kaydedilen eserleri dinleyebilirler. En azından okuyamadıkları, okumaya zaman ayıramadıkları bu vakit aralığını, bu zaman dilimini bu kitaplardan, bu eserlerden istifade edecek şekilde dinlerler ve eminim ki en azından bir kulak dolgunluğu olmuş olur. Okumanın getirdiği kadar belki hafızada kalmayabilir. Lakin en azından ben bunu duymuştum, böyle bir şey vardı diyerek eserin efendim muhteviyatını, o anlattığı manayı bir şekilde hatırlar. Bu da hatırınızda olsun kıymetli dostlar. Bu önemli bir ihtiyaç. Yani bendeniz böyle birkaç kişi tanıdım. Fahri olarak da bu işi yapan insanlar tanıdım. Hakikaten çok etkileyici bir şey. Ne kadar güzel. Yani ne kadar hoş bir alan, ne kadar hoş bir hizmet anlayışı. Dolayısıyla biz burada geldik, konu şuradan açıldı. Hani kitabı önümüze alalım, buradan satır satır okuyalım. Siz de işte yolda dinleyin. Hayır, bunu yapanlar var. Yani bu programın formatı bu değil. Demin arz ettiğim gibi kitap okumaları yapıp insanların dinlemesini sağlayan efendim konsepte yapılmış programlar var. Fakat burada biraz daha belki kafa karıştırıcı ama kafayı şöyle bir karıştırıp ondan sonra yerli yerine oturtan fikri zihni mütalaa yapmaya çalışıyoruz. Yani mutalaa aslı öyle, mutalaa tulu kelimesinden geliyor. Hani tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda var ya hani meşhur. İşte onun gibi tala'a veya tulu'at diyoruz değil mi? Bazı orta oyunu gibi hani ille de bir metne dayanmayan efendim o andaki yapılan şey, şimdi yeni tabirle doğaçlama diyorlar. Doğuyor çünkü, uydurmuşlar bunu, doğaçlama yapıyoruz. Tulu'at sanatı halbuki bu. Yani içine doğan şeyi ortaya çıkartmak, bir doğma esası var. Fakat bu felsefedeki dogmayla karıştırmasın arkadaşlar. Bazen böyle yeni talebeler elim hatalar, vahim efendim yanlışlıklar yapabiliyorlar. Şimdi mutalaa derken de yani nedir bu? O doğan, ortaya çıkan, sizin de şu andaki dinleyişinize göre belki şekillenen Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle ona sığınıyoruz. Bak baştan mesela programa başlarken Euzü Besmele çekiyoruz. Bu nedir? Ya Rabbi sana sığınıyoruz, yine senle. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz. Rahman rahimiyetine güvenerek ismi celalin, ismi zatın hürmetine, senin isminle rahmaniyet ve rahimiyet sırlarında başlıyoruz. Rahman ismini zikrediyoruz. Dünyada bizi ebter eyleme. Yaptığımız bu işi rızana uygun olsun ve rahim diyoruz. Ahiretteki derecesini de eksiksiz olarak ikram eyle diyoruz. Öyle başlıyoruz. Çünkü sizin dinlemenizin ayrı bir bereketi oluyor. Bir insan tek başına okusa, bir de aynı kitabı başkasına okumak, ona anlatmak için samimi bir niyetle, yani bilgi taslamak adına değil de samimi bir niyetle o da öğrensin, bunlar da duysun şeklinde bir gayret içerisinde olursa kıymetli dostlar, inanın o okuyuş tek başına okumak gibi olmuyor. Allah Teala ona ayrı bir bereket veriyor. Mesela öğretmenler bunu çok iyi bilir. Hakkı anlatan, güzel bir şey için, Allah için efendim ara bulmaya çalışan insanlar da bunu çok iyi bilir. Allah bir kuvvet verir. Adeta lisanına bir kolaylık verir. Şimdi uzatmayalım sözü. Hikem-i Atayye'den konuşacağız. Biraz böyle zihni mutalaa yapmış olacağız. Ama neticede inşallah bir yere bağlayacağız. Yani buradaki mananın ağırlığı veya zihinlerdeki karışıklığı ile kalmayacak mesele. Hazmedeceğiz inşallah. O niyetle efendim diyoruz ki Sübhane men lem yec'alid delile ala evliyaihi illa min haythu delilu aleyhi ve lem yusil ileyhim illa men arada en yusilahu ileyhi. Evet, veya aleyhi de bazı nüshalarda geçiyor. Şimdi ne dedi, ne buyurdu Hikem-i Atayye'de İskenderiye Hazretleri, Ataullah Hazretleri? Sübhane men lem yec'alid delile ala evliyaihi illa, devam ediyor söz. Bir kere Sübhan kelimesinden başlıyor. Sübhan duyduğumuzda ne diyoruz arkadaşlar? Sübhane artık biliyoruz. Sübhan kelimesini herhalde içimizde bilmeyen yoktur. Öyle değil mi? Ne bileyim, Sübhanekallahümme ve bihamdik diyoruz. Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil Azim, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Yani hepimiz biliyoruz bunu. Manasını da eminim ki biliyoruz. Tesbih etmek, tenzih etmek manalarına geliyor. Takdis etmek manalarına geliyor. Yani bu ne durumda olur? Bir taaccüp ifadesini de kullanmak, acayip bir şeyle karşılaşınca ne deriz? Sübhanallah deriz. Ya biz öyle demiyoruz hocam, wow diyoruz. O yani Kur'an'daki wow gibi olsa ona da belki ecir vardır da. Hani ne olduğunu bilmediğin. Zaten bir insan sevincinde, tepkisinde, efendim mimiklerinde hani artık başkalaşmışsa, onun vücut dili haline gelmişse artık yabancıların lisanı değil, kıyafeti değil, sadece sevinç şekli, mimik şekilleri, takdir etme şekilleri, tenkit etme şekilleri, yüz ifadelerine, mimiklere, el hareketlerine kadar artık benzemeye başlamışsa artık pek de bir şey kalmıyor zaten. Yani o insanın bu kadar içine bu yabancılığı sindirip artık ona aşina olduktan sonra onun esas aşina olması gereken mana belki de onun benliğinde yer bulamıyordur diye düşünüyorum. Nitekim öyle oluyor. Bazen böyle bir şey konuşuyorsun. Abi sen nereden geldin ya diyor. Yani nasıl bir konuşma, sen kimsin diyor. Halbuki bilmiyor ki biz hani aman insanlar gücenmesin etmesin falan diye biraz da alttan alıyoruz. Halbuki sen neye benziyorsun bir baksana. Yani sevindiğin zaman acışacın wow süper falan diye konuşuyorsun. Böyle ağzını yayıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, parmak. O parmak işareti nedir mesela? Şimdi tabii dinleyicilerimiz görmüyor. Hangi parmak işareti diye bir vehme kapılmasınlar. Hani süper bilmem ne. Çaktım moruk, çek ettim bilmem ne yapıyorsun abi ya, ne konuşuyorsun diye biz pek tepki gösteremiyoruz. Malum biraz da eziliyoruz aslında biz. Çünkü bu muhalle baskısı da, çevre baskısı da ne alemse, nasıl ne menem şeyse dindarların üzerine daha çok böyle patlayıveriyor. Hani namussuz, işsiz, bilmem nesiz, serserisiz, şusu busu olduğunda mesele olmuyor da. Neyse, girmeyelim ayrı bir yere ya, tamam. Yani Sübhan kelimesini biliyorsunuzdur. Çünkü insan şaşırdığında dedik, laf oradan çıktı yani. Şaşırdın fe Sübhanallah. Şaşırdığında da kendini kaybetmemen için. Gördüğünü yanlış anlamaman için. Onu gösteren Allah'ı hatırlamak için. Gördüğün şeyden dolayı şaşkınlığa kapılıp yanlış bir kanaate efendim kapılmaman için Sübhanallah dersin. Yanlış gördüysen düzelsin diye, gördüğünü doğru anlayasın diye, her halükarda da Allah'ı tesbih edesin, acziyetini Allah'la hatırlayasın diye, şaşırdığın anda Sübhanallah demek sünnettir. Küllü ucubetin Sübhanallah. Çok büyük bir tesbihtir sonra. Sübhanallah, Sübhanallah dediğinde çok büyük bir tefsirdir. Sübhane men tehayyara fî sun'ihül ukul diyor şair. Bediatıyla, yaratmasıyla, mahlukatını tezyin etmesi, ortaya çıkartması, şekilden şekile sokmasıyla, sanatıyla, akıllara durgunluk veren, aklı baştan alan Rabbimi tesbih ederim. Sübhane, kimi tesbih edersin, kimi tenzih edersin? Men, o kimseyi ki, tehayyara fî sun'ihil ukul, akılları yaratmasıyla, sanatıyla, ortaya koyduğu hilkat şekilleriyle, ahlakıyla, maddiyatıyla, manasıyla, zerreden küreye kadar akılları hayrete düşüren o Rabbi, o zatı tesbih ederim, tenzih ederim diyor şair. Bak Sübhane kelimesiyle kullanıyor. Yine hadis-i şerifte acayip bir şey duyduklarında, aleyhissalatü vesselam Efendimizin mesmu-u şahaneleri olduğunda, tam tadıyla söyleyeyim, yani duyduklarında denmez, mesmu-u şahaneleri olduğunda, evet, o eşsiz sultani duyuşlarıyla duyduklarında, yani ne kelime ya, ne kadar güzel. Aman efendim ya, işte duydu de, işte bu kadar abartmayın. Ama sen neleri nasıl abartıyorsun bir bak bakalım. Abartılı reklamlar seyredersin, alt tarafı bir yer temizleyici ya. Yani vücudundaki bir şey çıkartacaksın, yere dökülmüş olan lekeyi çıkartacaksın, kilodundaki efendim atletindeki sarılığı gidereceksin. Sanki dünyanın en muhteşem şeyiymiş gibi Ah işte ben bu sayede annemle görüşebiliyorum. Hayatta artık mutlulukla dolu. Neden? Çünkü şu deterjanı kullanıyorum diyor adam. Bu ne, neden oldu bu? İnsanların abartması. Müşteri de var. Rating de alıyor bu. Neden biliyor musunuz? Allah'ın bir belasıdır bu. Allah'ın bir cezasıdır. Siz gerçekten gözünüzde büyük olması gereken şeyleri küçük görürseniz, bu tabiatınız, bu yazılım programınızın o büyüklük çapı, o hacmi boş kalıyor. Kalır mı boş hiç? Tabiat boşluk kabul etmez. Hemen dolduruveriyorlar efendim. Sen peygamberi çok sevme, onu şirk zannet. Sen o zata karşı hürmet ifadelerini fazladan say. Onu sen öyle saydın ya, o boşluğu Allah Teala hiç lazım gelmeyecek yerde sana artık bir patrona yalakalık mı yaptırır? Bir siyasiye, bilmem neye, bir mal için, bir şey için ayakkabı mı yalatır? Ne yapar? Elbet sen o sahayı bir şekilde doldurursun. Ruhani doldurmadın mı? Mananla orayı kuşatamadın mı? Celbedemedin mi? Tahsil edemedin mi? Merak etme, boşta kalmazsın. Tabiatta boşluk yoktur. Onu başka bir şey doldurur. Bunları da söylüyoruz. Bunlar derse dahil çünkü. Alayım Mesnevi'yi okuyayım istiyorum. Hikem Hatayı okuyayım istiyorum. Şöyle şöyle söyledi. Şimdi bu sözün nezaketini anlatmak için mecburum Sübhan kelimesini anlatmaya. Yani Sübhan'ı hiç böyle düşündünüz mü? Hadi girizgahta biraz alttan aldık. Yani muhakkak biliyorsunuz dedik. Hayır, bilmiyoruz işte. Açık açık konuşayım. Bilmiyoruz. Sübhan kelimesi hakkında, hayatında, ben senelerdir namaz kılan adama, senelerdir Kur'an okuyan adamlara söylüyorum. Şu Sübhan kelimesi üzerinde şöyle bir gününüzü ayıracak, saatlerinizi ayıracak şekilde meşgul oldunuz mu? Sadece Sübhan kelimesi üzerinde. Bak Allah da demiyorum daha. Sübhanallah demiyorum. Sübhan kelimesi üzerinde bir mesai harcadınız mı? Yok. Lüzumsuzdur çünkü. Değil mi? Yani bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Ama bak niye var? Seni hayatını kuşatmış bir şey bu. Haşrın sonunda Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun diyorsun. Dikkat etsene bak. Namaza başlarken Sübhanallah diye başlıyorsun. Rükuda Sübhan, secdede Sübhan diyorsun. Namaz tamam oluyor, Sübhanallahi velhamdülillahi diyorsun. 33 tesbihin var Sübhanallah. Yatarken de Sübhanallah diyorsun. Şaşırdığın zaman Sübhanallah diyorsun. Niye diyorsun kardeşim? Niye merak etmiyorsun? Niye öğrenmiyorsun? Diye birisi soru sorsa, gücenirsiniz ama yapar mısınız? Yok, o gücenme de fazla kalmaz. Ben temin ederim şu konuşmadan gücenen, ayıp yani hakikaten ayıp oldu deyip bir an öz eleştiri yapan arkadaşlarımız hiç merak etmesinler. Fazla değil. Şöyle bir yarım saat sonra eser kalmayacak. Neden? Hoca sen ruhsuz konuşuyorsun tabii. Kalplere eriştiremiyorsun sözü. O yüzden de kalmıyor. Hadi beni geçtik. Bu kadar hadis, bu kadar vaaz, insanın kıldığı kendi namaz, bunlar da mı tesir etmiyor diyelim derim ama dedirtmezler. Neyse, Sübhane tenzih ediyor. Bir şaşırma var demek ki, bir taaccup var, bir taaccup ifadesi var. Bir şeyi fark etme var. Ve bundan dolayı o fark edişle, o şaşırma, o hayretle Allah'ı tesbih etme var. Söz öyle başlıyor diyorum. Neden? Bak şimdi Sübhan kelimesine bu kadar dikkat çektikten sonra ondan sonra başlayan kelimeyi, bu Sübhan'ın nerede kullanılacağını bilen büyük bir alim sözüne böyle başladıktan sonra devamında ne söyleyecek merak etmez misin? Elbette daha çok merak edersin. Söyleyeyim mi acaba, yoksa yarım mı bırakayım? Hadi söyleyeyim. Belki dinleyemeyen olur. Men lem yec'alid delile ala evliyaihi illa min haysud delilu aleyhi. O Allah'ı tesbih eder, her türlü kusurdan tenzih ederim ki evliyasına, kendisine, kendisini sevdiklerine, kendine delil olanı delil yaptı. Hep onlara delil olarak kendine ulaştıran delilleri verdi. Min haysud delilu aleyhi. Yani alallahi manasına. Allah ona, o Evliyaullah Hazretine affedersiniz, neyi, ne yaptı? O Allah'ı tesbih ederim ki hep evliyasına güzellikleri işaret etti. Onlar öyle Allah'a karşı velayet buldu. Öyle Allah'a yakınlaştılar. Devamı var ama. وَلَمْ يُوْسِلْ اِلَيْهِمْ اِلَّا مَنْ اَرَادَ اَنْ يُوْسِلَهُ اِلَيْهِ وَلَمْ يُوْسِلْ dediğine göre, yani yine Sübhane, yine tesbih ederim, kusurlardan tenzih ederim ki, evliyasını da ancak kendisine ulaştırmak istediklerine delil yaptı. Allah evliyasına kendilerine yakınlaşsınlar diye kendisine götürecek şeyleri delil yaptı. Evliyayı da kimlere delil yaptı? Kime delil oldu, rehber oldu? Kendisine gelmesini istediklerini, ulaştırmak istediklerini o evliyaya ulaştırdı. Nasılmış? Ne diyorsunuz şimdi? Sübhanallah. Sübhanallah diyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Daha da şaşıracaksınız. Ama bu şaşkınlık hayretten gelen bir şaşkınlık, ilimden gelen bir şaşkınlık olduğu için makbul. Merak etmeyiniz. Ama bir ara verelim. Sübhanallahlara arada devam ediniz.
المادي هو نبي وصله الجسد صلي وسلم وبارك على أشرف وأسعد نور جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع واسمي للستر علينا يا مجيبا كل داع واسمي للستر علينا يا مجيبا كل داع أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول أنت مصباح
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde beraberiz. Allah velileri hakkında Ataullah İskenderi Hazretlerinin acayip diyebileceğimiz fakat sır ifşası mahiyetinde ve hakikatten muhakkak surette dem vuran, oradan bir efendim bahis açan sözünü işittik. Ne dedik? Artık onu ilk bölümü tekrar dinlersiniz ama şöyle hatırlatmış olalım. O Allah'ı tesbih ederim, tenzih ederim noksanlardan, kusurlardan ki evliyasını öyle bir yetiştirdi ki hep o evliyasına kendisine götürecek delillerle yaklaştırdı ve velayet makamına yükseltti. Evliyasını bu şekilde efendim kendine yakın eyledi. Ve yine o Allah'ı tesbih ederim ki kendisini isteyen ve vasıl olmak noktasında samimi olan, böylece de Allah'ın bana vasıl olsun şu kullarım, şunlar bana ulaşsınlar diye murad ettiği kimseleri de evliyasına ulaştırdı. Bunun haricindekileri evliyasıyla ahbab etmedi, arkadaş etmedi. Nitekim ayeti kerimeyi defaatle söylüyoruz. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin arkadaşlığını Allah Teala gerçekten Allah'a ve Resulüne itaat etme noktasında gayret edenleri, Allah Teala'nın kendisine yaklaştırmak istediği kullara bu zatları arkadaş kıldığını, bunların arkadaşlığında ne güzel olduğunu beyan ediyor. Nimet verdiği kişileri de saymış oluyor. Dolayısıyla o nimete erişenlere Allah ne yapar? Kendisine vasıl kılmak istediklerinin durumlarını nasıl adeta hidayete tebliğ eder, nasıl o vuslata yaklaştırır? Evliyasına yaklaştırır, sevdiğine yaklaştırır. Peygamberler Allah velileridir. Bakın dikkat edin bu söze. Peygamberler Allah velileridir. Ama her veli peygamber değildir. Peygamberler aynı zamanda veliyullah'tır. Aynı zamanda sıddık makamındadır. Her sıddık şey olmayabilir, peygamber olmayabilir. Çünkü bazı sıddıkiyetten görünmüş Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde sadık diye beyan ettiği zatlar vardır ki onlar da sıddıkiyet mertebesindedir. Her peygamber sıddıkiyet mertebesindedir. Fakat esasında sıddık tabiri peygamberin yanında, peygambere en yakın olan, tasdik noktasında da hizmet noktasında da en yakın olanlara sıddık denir. Peygamberin izinde fedai can eden, peygamberin getirdiği din üzere kendi görüşünü katmadan onun söylediği gibi cihat eden, onun söylediği gibi hareket eden zatların canlarını feda etmelerine ve bu iştiyakla ölmelerine de şehadet mertebesi deniyor diyoruz. Salih de ne demek? Salih de ömrü boyunca Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu işleri yapmaya gayret eden kişi ve böylece Allah'ın yakınlığını kesbetmiş, Allah tarafından salihliği tasdik edilmiş kişidir ki bu ibret nazarlarımıza Nisa suresinde verilmektedir. Tekrar orayı okumanızı tavsiye ederiz. Daha da fazla bahsi uzatmayız. Demek ki Allah velileri, Allah'a vasıl olmak isteyenlerin Allah tarafından yakınlaştırıldığı zatlardır. O zaman şöyle bir şey akla gelmiyor mu kıymetli dostlar? Demek ki Allah Teala'nın veli kullarını herkes bilmiyor. Yani öyle şöhretli de olmayabilir. Evet, olmayabilir. Kişiye özeldir bazen o arkadaşlıklar. Fakat şimdi gelecek söz, zaten bizim bu düşüncelerimize ışık tutar mahiyettedir ki, şöyle başlıyor söz, veya şöyle ifade edelim, metni okuyalım. Rubbema etla'ake ala gaybi melekutihi ve hacebe ankel istişrafe ala esraril ibad. Evet. Şimdi rubbeme diye başlıyor. Rubbeme, geçenlerde bir arkadaşa derste anlattım, biraz itiraz eder gibi konuştu ama bendenizin bildiği kadarıyla Arapçada rubbe kelimesi, rubba kelimesi efendim realite olarak, vaka olarak görülen, belki sık da görülebilen fakat kaide olarak izah edilemeyen şeyler için kullanılıyor. Hani rubbeme etla'ake, hani çok defa veya bazen şöyle görürsün ya, bazen görürüz mesela trafikte falan deriz. Şöyle bir şey olmuş, şöyle bir kaza oluyor. Bu bir kaide değildir. Realitedir, vakadır, hadisedir. Ama müşahede edilmiştir. Yani çok nadiren bir kaideye bağlı olarak karşılaşılan durumdur. Aslında kaidesi nedendir? Neden kaynaklanıyor bilinmeyen, fakat realite olarak İnsanların karşısında bulunan bir hadisi anlatırken Arapçada rubbe kelimesi kullanılıyor. Şimdi burada da rubbema atla'ake ala gaybi melekutihi ve hacebe ankel istişrafe ala esraril ibadi. Çok defa Cenab-ı Hak kendi saltanatının, kendi yarattığının, çünkü melekutihi buyuruyor, gaybi melekutihi, yani bu mülk nasıl idare ediyor, ne sırlarla bu devri daim dönüyor, hani nasıl bu çarklar işliyor. Bazen Allah Teala bunu sana muttali kılar, öğrenirsin mesela, ya şundan dolayı oluyor, bak böyle böyle, ama Allah'ın gaybi olarak, yani aslında nazarlardan sakladığı fakat erbabına açtığı bazı güzellikleri, yani bunlar bazen tulu edebilir, doğabilir. Bakın atla'ake, yine tulu kelimesiyle gelmiş, ilk bölümde okuduk, hani tulu, evet, tala'a şeklinde. Ala gaybi melekutihi, yani sana bazen böyle şeyler zuhur edebilir, gönlüne doğar, bak bundan oluyor, görüyor musun, işte Allah'ın hikmeti dersin. Bazı, birçok insan göremez de sen buna benzer şeyleri görürsün. Dikkat edin, yine rubbema kelimesi geldiğinde, yani bu bir kaideye binaen olmaz. Tuluattır işte, bak zaten adı üstünde. Yani doğmadır. İçine doğar, hissettirilir, ilham olur. Şimdi Allah'ın bu kainattaki yaratılış hikmetlerini, bazı hadiselerin özünü, perde arkasını, gönlüne bazen Allah Teala ilham eder veya çokça durumu anlarsın, ayetle hadisle halle ilişiklendirirsin, ama ve hacebe ankel istişrafe ala esraril ibad. Buna rağmen kullarının saklanmış olan yönlerini, vecihlerini, esraril ibad diyor, nasıl yükselmişler, nasıl derece kazanmışlar veya efendim bu kullardaki sırrı ilahi nedir? Bunu göremezsin diyor, bu saklanır. Şimdi toparlayalım cümleyi. Kainatın yaratılışında, Cenab-ı Hakk'ın saltanatının ifşasında, bazen kalbine, o herkesin gözüne görünmeyen işin gaybi noktadaki şeyleri açılabilir. Sana Allah Teala bunu gösterir. Fakat ne acayiptir ki Allah Teala kendi has kullarının derecelerini ve onlardaki sırrı sana açmaz. Acayip bir şey değil mi kıymetli dostlar? Nedendir acaba bu şerhin, yani nasıl şerh etmiş bunu zatlar? Birincisi demişler ki, senin Allah'la meşgul olman, kulların sırlarıyla meşgul olmaman için. Şimdi kulların sırrı dediğimizde arkadaşlar, sır saklamak, sırrı araştırmak dediğimizde, bunlar birkaç şubedir. Şimdi kulların sırrı dediğinde, bir adam bir şey yaparken görürsün ama neden yaptığını bilmeyebilirsin. Bu vakayı adiyeden. Onu araştıramazsın. Seni doğru anladı mı, iyi mi, kötü mü, onu da anlayamazsın. Değil mi? Şimdi şöyle bir sıralayalım şimdi arka arkaya. Yani sen bir adamın durumunu bilmezsin. Yani yaptığı fiili görürsün ama neden yaptığını anlamayabilirsin. Kendi iç alemin de bilemezsin. Allah senden bunu saklamıştır. Bu nedir? Bu lütuftur. Yani bu insanlara karşı hürmette kusur etmemen için aslında bir lütuftur. Hata etmemiş olursun. Sen madem ki bir insanın sırrını bilmiyorsun, o insan hakkında nasıl hüküm verebiliyorsun? Hüküm hikmet kelimesinden gelir. Zahirden başka bir de batınla alakalı içsel bilgiye ulaşmakla insanda oluşan bir cevherdir hikmet. Kulların hikmetini, yapmış oldukları işin hikmetini, esrarını bilemediğin için sen onlar hakkında hüküm vermekte ne kadar isabetli olabilirsin? Olamazsın. Ne yapman lazımdır? Aldanmamak kaydı şartıyla, ihtiyatlı ve temkinli olmak kaydı şartıyla o insanı tahkir etmezsin. Taciz etmezsin, kendinden küçük göremezsin. Çünkü Allah onun sırrını senden saklamış. Ha bu şu demek değil, aa bak Allah kulların sırrını senden saklamış, o yüzden çok dikkat et deyip de hemen ilk gördüğün adama bütün malını kaptırma. Bütün aşkını, imanını heder etme. Temkinli ol, temkinli ol olmasına da karşıdaki insanı bir kere hor hakir göremezsin. Bu bir. İkincisi, Burada esrar-ül ibad denildiğinde kıymetli kardeşlerim, ibad el-ibad kelimesinden anlaşılacağı üzere Allah'ın has kulları manasına da gelir. Yani demin az evvel okuduğumuz cümleden sonra gelmesi de zaten bu görüşü kuvvetlendirir. Çünkü az evvelki cümlede evliyadan bahsetti. Ya nasıl oluyor da böyle evliyayı işte kendisine delil ediyor da kendisine vaaz olmak isteyenlere de evliyayı delil kılıyor falan. Hani bunları konuşuyorsun, belki içine bir şüphe gelebilir ama buyuruyor sanki Ataullah İskenderiye Hazretleri. Yani sen o kadar kendine güvenme, şu kadar ayeti çözdüm, şu kadar mevzuyu biliyorum, şu kadar fizikte ilerledim, kimyada ilerledim. Allah'ın kudretini, Allah'ın ayetlerini, tefsirdeki kudretim ve maharetim tartışılmaz. Yani biz evliya olsa biz bilirdik tarzına, havasına girme. Neden? Bunlar sana açılır ama evliyanın sırrı açılmaz. Esrar-ül ibad. Çünkü esrar-ül ibad denildiğinde el-ibad, yani oradaki harfi tarif, hususi şanı, şerefi Allah katında bilinen elbette tabii ki ve Allah katından da bildirilen bu hususi kulların sırları çoğu zaman sana kapalıdır. Dünyadaki tecelliyatı, Allah Teala'nın tecelliyatını görürsün. Fakat Allah'a yakınlaştıran bu nevi zatlara Allah ne sırla onları velayet makamına yükseltti? Hangi sırla onları efendim sana rehber ve delil eyledi? Bunu anlamayabilirsin. O halde burada gizli sorulmuş bir suale cevap yahut söylenmemiş bir söze işaret vardır. Nedir o kıymetli dostlar? Nedir o? Ben bunun evliyalığını bilmem veya bu işte nasıl bir adam, ben bunu delil olarak hani tanırım tanımam meselesinde mütalaya girme. Çünkü çok sıhhatli olmaz. Sen bu işi tartamazsın. Adamı bilirsin belki ama o adamın nasıl bir sırla Allah'a yaklaştığını bilemezsin. Böyle söylemiş olalım. Evet, kulların gizli yönlerini bilmene fırsat vermez. Şimdi bir başka veçhi de şu, bu sözün kıymetli dostlar. Allah Teala merhametinden dolayı kendine vasıl edeceği efendim ayetlerini, delillerini sana bildirir. Fakat kulların, bir de kötü manası var bunun, kendi kabahatlerini veya has kullarının kusurlarını sana göstermez. Yani onları sana rezil etmez. Onların kötü tarafını sana göstermez Allah Teala. Böylece sen onları iyi tanırsın, iyi olduklarına kanaat edersin. Allah yolunda da bu insanlar sana böylece delil olur, rehber olur manası var mıdır hocam? Vardır efendim, vardır. Evet. Fakat en kaba tabirle, ya işte evliya mevliya bunlar hikaye kardeşim, oturun bakın Kur'an'da evliya denince çoğu zaten kötü manaya geliyor. Bizimkiler böyle yazmışlar çizmişler ama yok bunlar Kur'an'da falan diyen şeylere kulak vermeyin. Yani kulak değil, yani frekans bile ayırmayın diyeceğim de neyse. Şimdi diğer söze geçeceğim kıymetli dostlar. Son bölümde biraz Mesnevi'den okumak istiyorum çünkü. Men ittala'a ala esraril ibadi ve lem yetehallak bir rahmetil ilahiyeti kâne ittala'uhu fitneten aleyhi ve sebeben licerril vebali ileyhi. Bunu bir kere daha kısmen okumuştuk ama şimdi bu konuyla beraber bütünleştiği için tekrar okumamız herhalde yerinde olacak ve çok güzel bir şey. Bakın anneler babalar, bir cemiyet içinde bulunanlar, kıymetli dostlar, komşularıyla akrabasıyla beraber yaşayanlar, hatta ev içinde olanlar şöyle bir düşünsünler. Bak burada ne söz söyleyecek şimdi. Men ittala ala esraril ibadi, hani dedi ya, buyurdu ya, kulların sırrına sen muttali olamazsın, onlar sana örtülü kalır. He. Bir de işin şu tarafı var dercesine şöyle buyuruyor eserde. Şayet sen kulların sırrından haberdar olursan, iyi sır veya kötü sır. Ve lem yetehallak bir rahmetil ilahiyeti. Şimdi sen haberdar oluyorsun sırrından ama sen ilahi rahmetten bir ahlak almamışsın, onunla mütehallik olmamışsın. Yani bir kulun bir ayıbına muttali oluyorsun. Yahut bir kulun bir kerametine, güzelliğine veya eserine. İşte Mesnevi'yi okuyor mesela, Mesnevi'de. Şimdi sen bu sırra vakıf oldun veya bir insanın ayıbına vakıf oldun. Ya vakıf oldun ama şimdi düşün bak diyor, durumunu bir düşün. Ya vakıf olsaydın da şöyle olsaydı diyecek bize ileride. Ondan evvelini konuşuyoruz ama şimdi. Böyle bir durumda sen vasıl olmuş olsan veya bir kimse vasıl olsa ama öğrense de bu kulun sırrını fakat وَلَمْ يَتَخَلَّقْ بِالرَّحْمَةِ الْاِلٰهِيَ İlahi merhameti, Allah'tan gelen bir merhamet sahibi olamamış, bu ahlakla ahlaklanamamış isen, şöyle bir durum var şu anda. Hem sırrına vakıf olmuşsun, hem de ilahi rahmetten, merhametten yoksunsun. Ne olur? كَانَ اِطْطَلَاعُهُ فِتْنَةً عَلَيْهِ وَسَبَبًا لِجَرِّ الْوَبَالِ عَلَيْهِ veya اِلَيْهِ Kulların gizli, evet haberdar olsun, kendi aleyhine fitne ve günah kazanmana bu durum senin kendi aleyhine dönebilir. Bu bilgi sana kâr etmez, zarar ettirir. Ve bundan dolayı hem günah kazanırsın, fitne kazanırsın, vebal altına da girersin. Şimdi bunu kötü olduğunda belki anlayabiliriz. Nedir bu? Bir kişinin ayıbını görüyorsun fakat sende merhamet yok. Hemen gidiyorsun onu anlatıyorsun. Hemen ifşa ediyorsun. O kişi tövbekar olacakken ona fırsat dahi tanımıyorsun. Namussuzluk yapıyorsun. Ahlaksızlık yapıyorsun. Allah bak ne kadar merhametli. Niye ilahi rahmetle ahlaklanmamış diyor. Allah her şeyimizi görüyor da yüzümüze vuruyor mu? Vuruyor mu yüzümüze? Vurmuyor. Sen niye hemen bir hata gördüğünde kalkıyorsun da bunu etrafa yayıyorsun? O insana kahrediyorsun. Onun ahlaksızlığını etrafa yayıyorsun. Hani bir sorumluluktur vesairedir, onu anlarım. Ama böyle bir şey değil. O tövbe etmiş. O günahından çıkmaya çalışıyor. O vaziyetteyken sen buna merhametsizlik yapıyorsun. Bak demek ki sen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıyorsun. O hata etti. Fakat tövbe etti. Allah'ın razı olduğu iyi işlerle meşgul olabilir. Fakat sen merhametsiz şekilde onun ayıbını ortaya çıkartarak onun sırrını ifşa ederek ne yapmış oluyorsun? Allah'ın ahlakından, sana bahşetmiş olduğu, bildirdiği ahlaktan uzaklaşıyorsun. Ne olacak tabii ki böyle durumda? Senin için fitne zuhur edecek. Artık çekişme. Fitne ne zaman zuhur eder arkadaşlar? Kalpte muhabbet azaldığında, herhangi bir iki kişi, üç kişi, bir toplum, karı koca, birbirlerine muhabbet azaldığında fitneler bu işe darbeyi vurur. Öldürücü darbeyi vurur. İşte bu muhabbet eksikliğine sebebiyet verir. Senin bu kabahatleri öğrenip de bunları hazmedememen, yerli yerince hareket edememen. O sebeben li cerril vebali aleyhi veya ileyhi ve çoğu zaman işte böyle durumda olan adama bu çok büyük bir vebal olarak o vebalin altında kişi ezilir gider. Kulların sırrını merak etme. İyi bir sırsa sen onun iyiliklerini de görsen, Mesnevisini de okusan, işte bazı hocalar gibi zındık dersin, bilmem dersin. Neden? Çünkü sende Allah'ın merhametinden yoktur ki. O ahlakta olmadığın için yanlış anlarsın, anlayamazsın. Veyahut senin Allah'a vasıl olma noktasında gevşekliğin vardır, niyetin bozuktur. O yüzden de Allah evliyasını sana delil yapmamıştır. Sen kendi kendine deliller ve kendini delil olarak görmüşsündür. İşte bundan dolayı kulların iyi sırlarına veya kötü sırlarına muttali olduğunda bir kimse korksun. Eğer kendisinde Allah'ın rahmetinden, merhametinden bir şey yoksa. Neden? İyi bir sır bulduysa o evliyanın merhametten uzak olduğu için o tasarrufunu, o mahiyetini, derecesini, makamını anlamaz. Vebel altında kalır, fitne çeker. Eğer gördüğü bir kulun kötülüğü ise, o kötülüğü gördüğünden dolayı, merhametsizce nazar ettiğinden dolayı, Allah Teala'nın ahlakından uzaklaşarak o kişi hakkında yaptığı muamele onu büyük bir fitneye ve vebale sürükleyebilir. Çok ifade edebildiğimi bilmiyorum ama gelin burada kalsın, aradan sonra devam edelim inşallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde sizlerle beraberiz. Evet, Hikem Hatayi'den biraz okumuş olduk. Geliniz biraz da Mesnevi'yi Manevi'den efendim sohbet etmeye çalışalım. Burada güzel bir mevzu var. Daha doğrusu mevzu içerisinden bendeniz birkaç beyit seçtim. Hikayenin, kıssanın tamamını okumak iki ders falan sürebilir diye. 11.648. veya 50. efendim beyitten başlayarak birkaç bir şey okuyalım. Siz de inşallah vaktinizi değerlendirmiş olursunuz. Beğenirseniz dinlersiniz, beğenmezseniz dinlemeyi verirsiniz. Bendeniz şimdi burada bir tahlil var. İnsan tipini, karakterini, belli bazı insan tiplerini, karakterlerini tahlili var. Acaba biz bunlara dahil miyiz? Olumluysa dahil miyiz? Olumsuzsa acaba bizi mi tavsif ediyor gibi bir düşünce şeklinde bulunmak herhalde faydalı olacaktır şu saatler itibarıyla. Evet, iyi ve kötünün hayali olmazdan evvel insanın kalbinde kolay görünür. İyilik ve kötülük. Hani şunu yaparım demek veya şu kötü, şöyle olursa kötü olur gibi kötü bir şeyler kurmak, hayal etmek, kötü bir şeyleri efendim kurgulamak veya iyi bir şeyleri kurgulamak. Vuku etmedikten sonra, vuku bulmadıktan sonra yine bu kolaydır. Hani henüz hayal safhasındadır. Hayal safhasında olduğu için de insanın kalbinde kolay görünür. Alırsın, yaparsın, edersin, oluyor, olmuyor dersin falan filan. Bu şekildedir yani. Şimdi bu hayal ettiğimiz iyilik ve kötülük meselesini anlattıktan ve bu şekilde beyan ettikten sonra Hazreti Pir acayip bir şekilde mevzuya şöyle devam ediyor. Harp meydanına girince o kimse için iş müşkülleşir. Niye harp meydanı diyor? Bir insanın iyi veya kötü neyse amel olarak ortaya çıktığında esas işte onun ne kadar zor, ne kadar kolay olduğu ortaya çıkar. Hani hemen şuraya bir ev yaparız, hemen şunu ederiz, şuradan şuraya gideriz dersin ama ne kadar vakit alır değil mi? Hazır bir lokmayı bile ağızda tamamen öğütecek şekilde çiğnemek 20 küsurdan fazla ağız hareketi icap ettiriyor. Evet. Dolayısıyla sahaya çıkınca iş böyle ortaya çıkıp mücahede kısmında fiili ortaya koymak noktasına gelince iş güçleşir. İyi oluyor, kötü oluyor. Bir sürü stratejiler yaparsın. Veya savaş olarak misal verdi madem oradan misal verelim. Şurayı şöyle fethederiz, buradan buraya gireriz, oradan onu atarız, buradan bunu çıkartırız. Kağıt üzerinde konuşursun ama harp meydanında o kişi bunun zorluğunu, efendim kolaylığını anlar, iyiliğini, kötülüğünü o zaman fark eder. Aslan değilsen adımını ileri atma. Çünkü ecel bir kurt, senin canın ise dişi bir koyun gibidir. Eğer sen abdalden isen ve senin koyunun aslan olduysa emin ol ki ölümün başını eğmiş ve sana mağlup olmuştur. Sen aslan değilsen takdirini iptal edebilecek veya takdiri düşünmeden veya ben bunu yaparım ederim gibi haddini bilmeden ileriye atılma. Çünkü ecel denilen kurt senin koyun canını hemen ne yapar? Götürüverir. Eğer sen abdalden isen, yani canını verip de, yani koyun olan canını verip de daha yüksek bir mertebede bir manevi pehlivanlık aldıysan efendim, o zaman senin koyunun arslan olduysa diyor. İşte böyle insanlara kendi canını bedel olarak verip Allah Teala'nın kuvvetinden, kudretinden, tasarrufatından nasiplenen kullara abdal deniyor. Bedelden geliyor o. Evet, bedel olarak canını, işte malını diyebiliriz, kalbini Allah yoluna bağlayan kimse. Eğer böyleysen sen, senin koyunun aslan olduysa, o zaman sendeki abdal canı gibi olur ki, o can artık koyun gibi değildir. Ne gibidir? Aslan gibidir. Evet. Böyle olduysan, sen artık ölümden, ecelden korkma. Neden korkma? Çünkü böyle bir insan karşısında, böyle bir efendim irfan karşısında ölüm, bu anlayış karşısında ölüm, efendim ne yapar? Başını eğer, sana itaat eder. Yani başını eğmiş, sana mağlup olmuştur. Demek ki o zaman şöyle bir şey söyleyeceğiz. Fikri açıdan sadece fikrin var, ortada bir şey yok. Fakat fikrin meydanda ortaya çıkmış. Yani harp meydanı gibi düşün. Şimdi harp meydanında doğru bir dava üzere olan ve hatta ölen bir kişiye ne deniyor? Şehit deniyor. Ve şehidin de bir namı yürüyor mu? Yürüyor. Bak, öldü diyemiyorsun. Allah öldü demekten men ediyor. Çünkü Allah Teala canlarını ve mallarını müminlerden cennet karşılığında satın aldı ayeti kerimesinden dolayı. Burada da Hazreti Pir ona diyor ki, sen o zaman ölümden korkmazsın o şehadet makamında olduktan sonra. Neden? Ölüm bile sana baş keser, emrine rağm olur. Hakikaten de öyle midir? Evet, burada bir edebi sanat, belki mübalağa vardır diye düşünenler olabilir. Fakat ayeti kerimede Allah Teala yolunda fedai can edenlere ölü demeyin sözünden anlaşılıyor ki onlara ölüm sözünü yaklaştırmıyor, yakıştırmıyor ve onları o şekilde vasıflandırmayı Allah kabul etmiyor. Bu ne demektir? Bizler ölüme baş keseriz, şehitler, şehitlerse kendilerine ölümün baş kestiği insanlardır. Evet. Evet, abdal kimdir? Abdal kimdir? Varlığı değişmiş, Allah'ın tebdiliyle şarabı sirke olmuş kimsedir. Kötülüklerden geçmiş, o kötülükleri vermiş, bedenini vermiş, sadece ruhu almış. Allah Teala'dan bu izni inayeti almış kişilere denir abdal diyerek Hazreti Pir zaten açıklama yapıyor. Lakin sen kendini sarhoşluk sebebiyle aslan avlayacak bir kahraman sanıyorsun, aklını başına al da ileri gitme. İçmişsin sen, kendine göre hayal kuruyorsun, o an böyle bir şey yaşamışsın, o sarhoşlukla şöyle adam oldum, böyle ettim, böyle yaptım falan deme, aklını başına al da ileri gitme. Cenab-ı Hak doğru yolu bulmamış münafıklar hakkında onların savaşmaları kendi aralarında şiddetlenir buyurdu. Şimdi burada cihada gitmek noktasıyla böyle sarhoşken ben iyi mücadele ederim, şöyle iyilik yaparım, bunun üstesinden gelirim gibi atıp tutmaları, burada Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz münafıkların, yanlış hatırlamıyorsam, evet burada gerçi Tahir-i Mevlevi Hazretleri Haşr suresinden getirmiş ama yanlış hatırlamıyorsam şu Ara suresinde de çok açıkça var bu. Yani o münafıklar böyle derler ki şey yaparlar, aksamu cehde imanim, yani biz and olsun ki şöyle savaşacağız, böyle edeceğiz, biz kahramanlık yapacağız, seni bırakmayacağız, biz varız falan gibi bir sürü gürültü koparıyorlar cihat zamanı. Fakat hiçbirisi cihada falan geldiği yok. Sadece kuru gürültü. Savaş olduğunda, bir cihat olduğunda hiç esameleri okunmuyor. Sadece kuru gürültü. Biz Müslümanlardanız gibi kendini gösteriyorlar. Müslüman gibi atıp tutuyorlar hayallerinde. Harp aleminde göremezsin. Harp meydanında bu fütüveti, bu mücahadeyi göremezsin. Bu cihadı göremezsin. İşte münafıklar nasıl kendi hayallerine göre bir iman bulmuşlar. Kendi hayallerine göre hem kendilerini hem başkalarını aldatıyorlar. İnsan da haddini aşmamalı, dikkat etmeli ki o zaman işte bu münafıklara benzer. Ben yaparım ya, ne demek ki, şudur budur der. Haddini bilmeyen, kendini bilmeyen insan muhakkak bir gaf yapar, bir delalete düşer. Mealinde bir benzetme yapıyor Cenab-ı Pir. Hatta ayeti kerimede yanlış hatırlamıyorsam, neticede siz normal bir şeye çağrılıyorsunuz. Yani sizden ekstra bir şey beklenmiyor ki. Bir adamın vatanını kuşatsalar savaşmaz mı? Evine bir hırsız girse o hırsızı yakalamak istemez mi? Yok, ben ille sizin zorla evinize gireceğim dese bir insan meşru müdafaa hakkını kullanmaz mı? Ayet-i kerimede de yani niye yemin ediyorsunuz mealinde? Yemine hacet yok ki. Zaten sizden istenen böyle çok acayip ekstra bir şey değil ki. Vatanı savunmak noktasında beraberce Müslümanlarla bulunduğunuz yurt işgal edilmesin diye zaten fıtraten yapmanız gerekene çağrılıyorsunuz. Sizin bu kadar abartılı hareket etmeniz, atıp tutmanız bu işi yapamayacağınızın bir alametidir gibi bize düşündürücü ve bu duruma düşmeyeci ikazlar yapıyor ayet-i kerime. Kendi aralarında kahramandırlar. Fakat gazada evde oturan kadınlar gibidirler. Gaypler aleminin kumandanı bulunan Hazreti Fahri Alem, ey yiğit, harpten evvel şecaat yoktur buyurmuştur. Ha, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifinde kıymetli dostlar, harbe gidilirken gençler böyle bir grup halinde çok bağırıp çağırıyorlar. Hani biz şöyle harp ederiz, şöyle kılıçlarımızı vururuz, biz şöyle işte üstesinden geliriz, hay huy falan bağırıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, niye nefesinizi yoruyorsunuz şimdi? Bak zaten çölde gidiyorsunuz, seyir halindesiniz, düşmanla karşılaşacaksınız. Şimdi canınıza yazık değil mi? Bu can size lazım olacak. Muharebe meydanında muvaffak olmamız için sizin canınızı korumanız, sıhhatinize dikkat etmeniz lazım. Şu anda siz neyin cesaretini konuşuyorsunuz? Biz şöyle kılıç sallarız da, biz filancalardanız da, şöyle deriz, böyle deriz, böyle nutukları, bir de hani bizim bugünkü ilahi okuyuşumuza benzer aslında o zaman okuyuşu da, böyle şiirler okuyorlar ama nameli nameli okuyorlar. Fakat nefesleri kalmıyor. Bağıra bağıra gittiklerinden, koro halinde adeta söylediklerinden dolayı nefesleri artık kalmıyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e buyuruyor ki, işte o hadise işaret ediyor bu şeyde de efendim, 11.657. beyitte, Tahirül Mevlevi'ye göre konuşuyorum. Ey yiğit, harpten evvel şecaat yoktur. Şimdi siz niye kahramanlık gösteriyorsunuz? Yani şu an bir işe yarıyor mu bu? Yaramıyor. Nefesiniz yoruluyor. İlle de kahramanlık gösterecekseniz bu düşman ne olur? Harpten evvel kahramanlık göstermenin bir manası yok ki. Sen meydanda göster bakayım bunu. Muharebe lakırtısı ederken atıp tutarak ağızları köpürür. Fakat harp kızışınca da köpük gibi işe yaramaz olur. Gaza lafı edilirken kılıçları uzundur. Fakat müsaademe esnasında o kılıçlar soğuk soğan gibi kat kat kınlar içindedir. Evet. Esas çıkacağı zaman kılıç çıkmıyor, soğan gibi kat kat kınlar içerisinde saklı kalıyor. Mücadele edeceğin zaman göster yani o kabiliyetini. Düşünce esnasında onların kalbi yaraları arar, saflara dalar, ellikler gösterir. Lakin onun tulumu bir iğne bastırmakla boşalır veya batırmakla boşalır. Şimdi onlar böyle düşünce sırasında şöyle ederiz, alırız ederiz. Hani var ya şimdi Suriye'ye girsek, oradan bilmem neyi alsak, abi hiç bizde akıl yok. Atar tutar, savaşın ne olduğunu bilen bilir. Böyle atmak tutmakla olmuyor bu işler. Maneviyatta da öyle. Ben şöyle ederim, böyle ederim, istesem şunu yaparım der, hiçbir şey ortaya koymaz. İşte şöyle bir özetlersek kıymetli dostlar, şu söz çok güzel bir noktada bizi bırakıyor. Ben, Hazreti Pir buyuruyor ki, ben cefaya uğrayıp cilalanacağı zaman kaçan, sonra da safa dileyen kişiye şaşarım. Evet. Cefaya uğrayacaksın, çile çekeceksin, bu yolda hizmet edeceksin. Yani hizmet maalesef bazen artık günümüzde kullanırken tereddüt ediyoruz. Kirletildi bu kelime de. Fakat madem sen bir şeyler yapacaksın, cefaya uğrayarak, çile çekerek kalbin cilalanacak. Öyle değil mi? Bir de hem bunu yapmayacak, hem cefadan kaçacak, seri sürük yapmayacak, ibadetine dikkat etmeyecek, hizmet etmeyecek. Sonra da diyecek ki, ya Rabbi aydınlık bir kalbim olsun. Ben bu insana şaşarım doğrusu buyuruyor Hazreti Pir. Evet efendim, çile çekmeden, gayret etmeden, öyle atıp tutmakla böyle işler olursa, dikkat edin, münafıklardan da bahsetti, kişi nifaka düşer. Yani münafıklık huyu onda başlar. O sebepten dolayı kişi yapması gereken vazifeleri harfiyen yapmaya gayret edecek, elinden geldiği kadar, ne kadarsa ona gayret edecek. Böyle yapacağı, yapmayacağı işleri de daha yapmadan evvel veyahut ne yapmayacak, konuşup da ortada kahramanlık satmayacak. Yaparsa münafıkların Müslümanlarla beraberken yaptıkları nümayişe benzer, gösteriye benzer ki kişiyi nifaka sürükler, en hafif tabiriyle riyakar olmayla karşı karşıya bırakılır. Biraz burada kalsın arkadaşlar, süre nasıl akıp gitti bilemiyorum. Mecbur efendim burada sırlayacağım. İnşallah bendeniz anlatmaya çalıştım ama Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin en önce kendimde. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemil enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.